Şeker.
Dolayısıyla adımız ve
uyumumuz için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Başkent'te saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve işte bu haftanın son Hayatın Sesleri programına da başlıyoruz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özlem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Sizleri de bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin İşte ilk müziği.
Thank you.
15.11 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve konuğumuz. Hemen tanıştıralım siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle. Eğitim koçu Sayın Olçum Kavruk bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, bugün sınav kaygısından söz edelim istedik. Çünkü hepimiz hayat boyu sınavlara girip çıkıyoruz. Bu sınavlar öncesinde büyük heyecanlar yaşıyoruz. Kimi zaman yaşadığımız işte bu sınav kaygısı belirli seviyenin üzerine çıktığında bizi rahatsız ediyor ve tabii ki olumsuz etkiliyor performansımızı. Şimdi bu kaygı aslında belki başarılı olmamızı sağlıyor ama bir nebzeye kadar. Biraz aşırıya kaçtığında olumsuza sebebiyet verebiliyor. Şimdi nedir bu sınav kaygısı hayatımızdaki?
Gerçekten çok güzel bir giriş yaptınız. Gayet donanımlı bir şey olduğunu anlayabiliyorum konuşmalardan. Gerçekten aslında hayatımızın her alanında biz farklı alanlarda hatta kaygıyı yaşıyoruz. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi kaygımız olmazsa olmaz. Kaygının bir nebzesi işte o nebzeyi ne kadar ayarladığınızla ilişkili olarak işimize de çok yarıyor. Hı hı. Bu hani uluslararası yapılan araştırmalarda da bir çan eğrisi düşünün ve bu çan eğrisinin maksimum noktasından aşağıya indiğinizde işte bizim o nebze dediğimiz yer o bölüm.
Evet.
Bunun sol ya da sağ tarafı bizi sizin de ifade ettiğiniz gibi başarıdan, hedeflerimizden uzaklaştıran bölümler, alanlar. Peki, çok genel anlamıyla zaten kaygıdan bahsettiğimizde o direkt sınav kaygısına gidecek. Çünkü bir hayatımızın birçok alanında maalesef kıyaslanarak ilerliyoruz.
İşte de böyle atıyoruz. Bu okul hayatından başlıyor,
evet.
İş hayatında
eğitimde
da işte uzmanlık sınavıydı mesleki anlamda baktığımızda pek çok sınava girip çıkıyoruz.
Kesinlikle çok haklısınız. Bizi heyecana sevk eden, tehdit eden, çok genel anlamda bu tür uyaranlar karşısında bireyin takındığı bedensel ve ruhsal bütün tavırlar ve yaşantıları biz kaygı olarak ifade edebiliyoruz. Kaygının en belirgin anlamının içerisinde şu var. Kaygı gerçek olmayan anlamlar ve yorumlar, inançlar içeriyor. Gerçek olmayan. Bu bize kaygı üzerinde çalışırken anahtarımızı sağlıyor. Nerede çalışmamız gerektiğini anlatıyor. Böyle bir durumla karşılaştığımızda, kaygıyla yüz yüze kaldığımızda, ben bir dönem sosyal psikoloji dersleri alırken hocam şöyle demişti. Korkuyla kaygıyı ayırırken şöyle düşünün. Korktuğunuzda bir başkasının yanına yanaşırsınız. Ama kaygı duyduğunuzda uzaklaşırsınız.
Yalnız kalıyorsunuz aynı
evet.
zamanda.
Evet. Dolayısıyla kaygı bu anlamda da kendi içinde çözümsüzlüğü, yalnızlığı barındırıyor.
Peki kaygının ilk ve tek belirtisi midir?
Hayır.
Daha başka belirtileri
var mıdır?
Elbette
ki var. Tabii ki. Bilişsel düzeyde odaklanamama, fikirler arasında geçiş yapamama, akıştan kopma. Bunlar bilişsel belirtiler.
Hı hı.
Duygusal belirtiler, işte heyecan, terleme, panik, korku. Bunların her biri duygusal dünyamızda yaşadıklarımız. Bilişsel dünyayı paylaştım. Davranışsal dona kalma, hareket edememe gibi bir takım davranışlar ve fizyolojik davranışlarımız etkileri vardır bunun da. İşte karın ağrısı, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, terleme birçok alanda biz bunların yansımalarını görürüz vücudumuzda.
Hı hı.
Tabii bir de şunu da çok belirtmek istiyorum. Kaygı gelişiminde, kaygının varoluşu sürecinde referanslar da çok önemli. En yakınınız ailenizde sınav kaygısına hemen bir kanca atacak olursak. Bak çocuğum gelecek sene sınava gireceksin. Başladı alttan alta yemeği. Ailesi çocuğunu.
Bak, zaten aileler daha kaygılılar galiba çocuklardan.
Elbette çünkü kaygısı. Sizin etki alanınızın dışında bir alana gönderiyorsunuz
evet.
çocuğunuzu.
Yani keşke orada, ben çalışsam da ben girsem onun yerine.
İşte zaten burada hele hele bizim kültürümüzden bahsedecek olursak. Yani eti senin kemiği benim mantığı içerisinde çocuğumuzu hani hırpalayacak vaziyetteyken ona bütün bu arzumuzu, isteğimizi, hedeflerimizi empoze ederek onu çok daha zor üstleneceği hı hı. bir
kaygı dünyasına itiyoruz. Bir de düşünün ki bu çocuklar, hani gelecek cumartesi için konuşalım bunu, ergen.
Bu cumartesi.
Evet, işte bu cumartesi, evet. yani yarın için konuşalım. Evet. Yani yarın için gelecek. Bu çocuklar ergen. Bir de kişilik sorunları, toplum içinde ben olma savaşı, hı-hı, ve bunun yanında bir de böyle bir kaygılı süreç. Omuzlarındaki yükü düşündüğünüz zaman ailelerin belki de sınırı çizme noktasını keşfetmeleri gerekebiliyor.
Belki de bu sınav kaygısının nedenlerinin başında çocukların aileleri geliyor.
Elbette. Yani köpekten korkan bir annenin çocuğu köpekten korkacak. O gördüğü referans, hani korku diyorum, hı-hı, ama hani referans, evet, bağlamında, evet, çok netleştirmek için konuyu ifade ediyorum. Sınav kaygısı da yani daha önce öğrenilen bilgileri sınav anında kendi hedefi, başarısı doğrultusunda kullanamama durumu, çok basit, hı-hı, olarak.
Bu da tabii sınav kaygısı yaşayanla yaşamayan kişiler arasında belirgin bir fark ortaya çıkarıyor.
Elbette ki, elbette ki. Yani düşündüğünüz takdirde biz maalesef hani eğitim hayatımızda da öyleyiz. Süreç odaklı yaşamıyoruz. Hı hı. Kazanımlarımızın sanki süreç dediği de işte o sınavı geçtin kaldın noktasında gerçekleştiğini, cereyan ettiğini düşünüyoruz. Aslında bizler, yani bu kaygı alanında çalışanlar daha çok sürece odaklanarak, farklı algısal çalışmalar yaparak, inanç dünyasında metaforik anlamda bir merdiven düşünün. Bu merdivenin en alt basamağında hep beraber düşünecek olursak şu an sınava dair yarattığınız bir inanç, bir atfettiğiniz bazı değerler var. O değerlerle oynadıkça ikinci basamak, ona dair yarattığınız inanç sisteminde bir değişiklik yaratıyorsunuz. Hı hı. Bir merdiven daha çıkalım, bir basamak daha çıkalım. Bunu davranışlarınıza yansıttığı değişiklikleri seçmeye başlıyorsunuz. Farkındalığınız artıyor. Bir basamak daha çıkalım. O basamakta bu davranışların etkilerini yaşamaya başlıyorsunuz. Ve en son basamak artık sizin etki dünyanız. Sizden çıkıp çevrenizi de etkileyecek, daha farklı, belki daha rahat edeceğiniz bir alana ulaşıyorsunuz. Dün yaptığım bir çalışmada, bir genç arkadaşla yaptığım çalışmada, gene kaygı üzerine çalıştım. Dört saniye kuralını çıkarttık. Yani
nedir o?
Kendi kendine. Herkesin kaygı üzerinde çalışırken yaratabileceği kendi çözümleri, anahtarları olacaktır. Hı hı. Ama bunun ötesinde çok genel kabul görmüş bazı hani kaygıyla baş etme yöntemleri var.
Nedir onlar?
Ve fakat önce şunu bir de ifade etmek lazım. Yani bende sınav kaygısı var. Bende sınav kaygısı var demeden önce bu kaygının sizin hayatınızın ne kadarını etkilediğini gözlemlemenizi ya da en yakınınızdan bunu rica edebilirsiniz. Bu sizin sosyal alanınıza, eğitim hayatınıza gerçekten etki ediyorsa, olumsuz bir etki yaratıyorsa, hı hı, evet. Ve biraz önce bahsettiğim heyecan, dona kalma, fikirleri toparlayamama, odaklanamama gibi bir takım sıkıntıları yaşıyorsanız bu konuda belki yani çalışmanız gerekebilir. Bunlar içerisinde en hani şöyle söyleyeyim. Dün çalıştığım gene hani çocuktan yola çıkarak, genç arkadaşımdan yola çıkarak dinler pozisyonda yüzün ya dışarıdan baktığınızda gayet odaklı görünmesine rağmen 10-15 dakika ne olduğunu bilemiyor. Yani saate baktığında 15 dakika geçmiş oluyor. Buraya müdahale etmek çok zor. Farkında olmak, akışta olma durumunu sınav sürecinde dinamik tutmak için belli nefes teknikleri, nefes aldığınızdan iki tık daha sert, insanları rahatsız etmeyecek şekilde sert bir nefes vermek, oturma pozisyonunuzu sağdan sola, soldan sağa değiştirmek, öncesinde uyku, beslenme ve olumlu düşünme aktiviteleri, burada tabii ki aileye çok rol, görevler düşüyor diyelim. Sürekli hani olumlu bir geri bildirim yaratmak, evet, arkasında, her daim arkasında olduğunu o çocuğa hissettirmek. Bunlar çok sizin belki de çok, nasıl söyleyelim, sizin için önemsiz olabilecek, sırtına iki tane
vurmanız. Belki de hani bütün anneler kapıda bekliyor ama.
Dualarla.
Dualarla. Örnek veriyorum, benim annem gelmemişti bile. Ben hani Ankara'da girdiğimde otobüse binip tek başıma gitmiştim. Yani hani anlatabiliyor
evet,
muyum?
Evet.
Sürece odaklanmak dediğim bu aslında. Çocuğu, yani eğer hayatımız sınav ve belli sorumlulukları yerine getirme şeyse, dönemiyse artık, biz belli yaşlarda çocuklarımıza o sorumlulukları vererek bunlara başlamalıyız.
Evet. Şimdi olumsuz düşünceler kaygımızı yönetmemize engel mi oluyor?
Elbette acaba? Ki. Ah, bu kadar çok bilgi var. Bunları zaten ben hayatımın neresinde kullanacağım? Hı-hı. Ya bu sınavı zaten ben geçemem. Ya yok ya, ben iyi çalışamadık anne ya. Olmayacak. Anne, ne yapacağım ben yarın ya? Bunları herhalde bütün anneler babalar evet, duyuyordur.
Evet, evet. Burada anne babaya çok büyük
bu nokta
görev düşüyor.
Evet.
Değil mi?
Evet. Yani burada işte sınava yüklediğiniz anlam üzerine çalışmak, sınav sonrasına atfettiğiniz ya da sınavın kazanımlarıyla elde edecekleri değerlere atfettiğiniz, yüklediğiniz anlamlar üzerine çalışmak gerekiyor. Ve bu noktada benim yaptığım çalışmalarda mutluluk üzerine konuştuğumda %99.9 hiç şaşmadı. Genç arkadaşlarım, ben işte hedef koymuştum, kazandım orayı. Sonra 4. 5. görüşmede mutluluğu başarı odaklı anlatmaktansa başka cepheden görmeye başlıyorlar. Yani başarı bizim mutluluğumuz olamaz. Hı hı. Olamaz. O bizim çabalama, öğrenme, gelişim alanımız. Biz ne kadar böyle bakabilir, ne kadar bu süreci normalleştirir, zafer işaretini başka yerlerde yapmayı kovalarsak, o zaman çok daha rahat bir ortama, pikniğe gider gibi olmamakla beraber, o işte o pikin ortasındaki kaygı nebzesini içimizde hissederek gidebiliriz. Yapamadık mı yeteri kadar? Bu bize neyi gösteriyor? Bir dahaki sefere yapmayı gösteriyor. Hemen ufacık bir örnek daha vereceğim. Hı hı. Böyle bir çalışmada bir arkadaşım ilk sene kazanmış. Fakat abisi ODTÜ'de okuduğu için, ya demiş, ODTÜ güzel bir okula benziyor. Ben gitmeyeceğim, ben ODTÜ'yü kazanacağım demiş. Seneye de ODTÜ'ye kazanmış, ODTÜ'de okuyor. Ve fakat bu kararlılığını o yaşta anlatma ihtiyacı duymuyor. Orası onun için o kadar şey ki, basit, üstünde durulmayacak bir şey ki. Ben de dedim, senin başarı hikayen orası. Bu yaşta bu kararlılığı gösteren bir insanı hiçbir rüzgar deviremez. Hı hı. Odaklanacağımız aile olarak, odaklanacağımız evet, çocuğu onore edeceğimiz değerleri eğer sınavdan ve başarıdan biraz uzak alanlardan seçersek, ki maalesef çocuklarımız bu süreçte kendilerini ifade edecekleri hobilerden, spor ve sanat aktivitelerinden de iyice uzaklaştıkları için maalesef bütün enerji ve bütün fokus alanı bu sınav oluyor. İşte burayı süreci yönetmek ailelere, okullara kalıyor.
Şimdi olumsuz düşünceler kaygı yaşamamıza engel oluyor dedik ama tam tersi durumlar da oluyordur mutlaka. Hiç kaygı yaşamadığımız durumlarda olumlu bir sonuç çıkabilir mi?
Hayır. Yani bu biraz önce paylaştığımız gibi.
O işte tam, ayar, denge çok evet, önemli.
Eğer çocuğumuzda hedef belirleme sıkıntısı varsa, hani bu anlamda hedefi tam, daha çok kaygı mükemmelliyetçi ve başarı odağı yüksek olan kişilerde oluyor. Hı hı. Daha hayatı kolay yaşayan kişilerde bu kaygı olmuyor. O zaman da bu çocukların, gençlerin, bireylerin kendi becerilerinin ne olduğunu keşfetmeleri ve hedef belirlerken kimisi için hedefi fildir. File gitmek için önce bacaklarını yer, sonra kollarını yer, kulakları sıra geldiğinde bir bakarsın file ulaşmışsın. Bazıları için de hedefi daha küçük küçük koymak ve o yolda ilerlemek kişinin yapısına daha uygun olabilir. Hı hı. Bu iki şeyin, çan eğrisinin solunda ve sağında kalanlar için böyle bir yöntem daha sağlıklı olacaktır.
Evet. O zaman biz diyelim ki pazar günü sınava girecek tüm gençlerimize, tüm öğrencilerimize az kaygıyla istedikleri hedefe adım adım, çünkü önlerinde birkaç sınav daha olacak.
Evet.
İstedikleri hedefe adım adım ulaşmaları dileğiyle diyelim.
Evet.
Bir de bir hatırlatma daha yapalım. Lütfen o gün okul etraflarında özellikle korna çalmasınlar, gürültü yapmasınlar, çocuklarımızı, gençlerimizi etkilemesinler diyelim.
Evet, ben de son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sınavda stratejilerini bozmasınlar. Kolay sorulardan başlayıp bu motivasyonu diğer sorulara yansıtsınlar. Yapamadıkları sorular üzerinde eğer stratejileri neyse, ne kadar zaman vermişlerse onun üstüne geçmesinler ve sınav sonrası kendilerini ödüllendirmeyi unutmasınlar ve yaklaşık 1-2 hafta sonra ikinci hedefe koşar adım yola devam etsinler.
Tam gaz devam etsinler. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Tüm sınava girecek öğrencilere tekrar tekrar başarılar
diliyelim. Tekrar tekrar
diyelim.
Başarılar.
Ve size de çok teşekkür edelim. Sağ olun, rica var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, eğitim koçu Sayın Olçum Kavruk'tu konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyor ve yine müzik diyoruz hayatın seslerinde.
Vazgeçmek kolay mı? Söyle. seni bir tane.
15.31 sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz ve şimdi İngiltere'ye uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Mustafa Köker var. Hemen merhaba diyelim Mustafa Köker'e.
Merhaba Nevi Hanım, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi tartışılırken İngiltere vize serbestisi sürecinin parçası olmayacağını açıkladı ki bu daha önceki açıklamanın tam tersi bir açıklamaydı. Şimdi İngiltere'de 23 Haziran'da yapılacak referandumda AB'ye hayır çıkarsa Ankara Anlaşması bu ülkede devreden çıkmış mı olacak? Bu konuyla ilgili neler aktaracaksınız bize?
Evet, aynen öyle olacak. Hukukçuların da altını çizdiği konu bu. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki, o zamanki adı Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu, 1963'teki anlaşma daha sonra 73'te güncellenerek 8 ülkede daha katılıyor Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri. Buna göre Türk vatandaşları Avrupa Birliği'ne de çalışmak için bu anlaşma kapsamında iş kendince bir iş kuruyordu ve bu iş kurduğu iş o ülkeler nezdinde eğer uygunsa, prosedürlere uygunsa gelip çalışabiliyordu. Ancak bu yeni durum, yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önümüzdeki hafta görüşülecek olan ve biraz da mülteci eksenli yeni durum sonrası iki ayrı sıkıntı var İngiltere açısından. Birincisi, sizin sorduğunuz gibi 23 Haziran referandumunda eğer İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar verirse, yani Avrupa Birliği'ne bir çıkarsa, İngiltere ile Türkiye arasındaki bu Ankara Anlaşması da devreden çıkmış oluyor. Çünkü İngiltere'nin Avrupa Birliği ile bağı kopmuş oluyor. Dolayısıyla bu anlaşma da geçersiz hale geliyor. Ancak biliyorsunuz İngiltere'nin Avrupa Birliği ile son günlerde yani yeni bir düzenleme yapıldı İngiltere'nin statüsü konusunda. Dolayısıyla iktidardaki Muhafazakar Parti daha önce Avrupa Birliği'ne hayır kampanyaları sürdürüyor idi. Ama başta başbakan olmak üzere iktidar partisinin neredeyse yarısı şimdi evet kampanyası sürdürecek referandumda. Yani İngiltere'nin muhtemelen, bu tabii bizim yorumumuz, Avrupa Birliği'nde kalması %50-50 ya da %51-52 evet de çıkma ihtimali var. Öyle bir sonuç çıkarsa bizi etkilemeyecek Türkleri. Bu bir tarafı, bir cephesi.
Bir diğer cephe?
Diğer cephesi de şu mevcut günümüzdeki görüşülen Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşması kapsamında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize serbestisi getirmesi halinde İngiltere diyor ki bu bizi bağlamaz diyor. Zaten biz Schengen'e dahil değiliz. Onun için şu anda biz nasıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize talep ediyorsak, Avrupa Birliği vizesi olsa da, yani Schengen vizesine sahip olan bir Türk vatandaşı İngiltere'ye gelmek için tekrar vize başvurusunda bulunmak zorunda. Çünkü İngiltere Schengen'i tanımıyor. Yani demem o ki, özetlemek gerekirse, Türkiye ile Avrupa Birliği vize serbestliği konusunda anlaşsa bile İngiltere yine Türk vatandaşlarından vize talebini sürdürecek. Bunu da İngiltere'nin Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı David Livingstone önceki günlerde parlamentoda yine kendi partisinden yöneltilen sorular üzerine açıkladı. Böyle de bir durum söz konusu. Yani Avrupa Birliği'nde biz Türk vatandaşlarına vize serbestliği getirilmesi İngiltere'yi kapsamayacak.
Evet, ilerleyen günlerde gelişmeleri yine sizden takip edeceğiz. Bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Köker. Yine görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
Ben de iyi yayınlar diliyorum tekrar.
Dünden kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Nilay
Hanım. Evet, yarın 12 Mart evet. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma. Evet, aynı zamanda. Evet. Şimdi İstiklal Marşı'na birazcık bakalım dedik. Çünkü İstiklal Marşı'nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve o çerçevede değerlendirmemiz gerekir.
Evet.
Nasıl yazılmıştı? Neden gerek duyulmuştu? Evet. Başlayalım isterseniz.
Öncelikle hani bu modern devletleşme süreçleri, artık modern devlet olma süreçleri başladığından itibaren Fransız İhtilali'nin etkisiyle millet olma, devlet olma, ulus devlet kavramları ve dolayısıyla bunun sonrasında da bu tür milli marşların Avrupa'nın pek çok devletinde olduğunu ve bu tür törenlerde, resmi törenlerde çalındığını görüyoruz. Tabii dolayısıyla Osmanlı'nın da katıldığı, Osmanlı Devleti'nin de katıldığı bir takım törenlerde böyle bir marşa ihtiyaç duyulduğu ortaya çıkıyor. Yani ilk defa Mehmet Akif'in şiiri yazdığı dönemde değil, daha öncesinde de aslına bakarsanız bu tür bir ihtiyaç ve dolayısıyla bir takım girişimler ikinci meşrutiyet döneminde de oluyor. Ancak hani bir türlü bu bir milli marşa dönüşmüyor. Bir takım çabalar oluyor. Hatta çeşitli törenlerde türküler çalınarak işte Dürüyem'in Güğümleri Kalaylı gibi, Entarisi Al'a Benziyor gibi, hani o anda şaşkınlıkla ne yapacağız, herkes bir şey çalıyor, biz de bir şey çalalım derken herkesin bildiği bir türküyle durumu kurtarma gibi böyle milli maçlar işte ya da işte gemilerin, İngiltere'de gemilerin teslim edilmesi törenleri sırasında, denize indirilmesi törenleri sırasında bu tür durumlar yaşanınca aslında buna benzer bir ihtiyaç duyuyor ama gerçekten demek ki diğer taraftan tabii acı ama bir İstiklal Savaşı'nın ve dolayısıyla böyle bütün o duygu ve düşüncelerin yansıyacağı zamanı beklemesi gerekiyormuş. Hakikaten çok farklı diğer ülkelerin marşlarından. Şöyle bir hani
bir kere korkma diye sesleniyor değil mi?
Kesinlikle. Başlayışı bile. Gerçekten başlayışı bile ve şöyle düşünüyorum, hani şu anda bile zaman zaman içinde yaşadığımız coğrafya çok stratejik açıdan, jeopolitik açıdan farklı ve önemli bir coğrafya olduğu için sık sık da o korkmayı hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
Zaman zaman çünkü bize o bir panik hali, bir gerçekten her şeye karşı bir ümitsizlik hali geliyor. Herhalde o durumdan daha ümitsiz değiliz. Düşünün yani, birinci İnönü yapılmış, daha henüz zafer kazanılmamış. Hani Yunanların içlere doğru iyice ilerlediği, Ankara'ya doğru iyice ilerlediği, iç isyanların olduğu, gerçekten ülkemizin işgal altında olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani ümitsizlik diyorsak en had safhada, yoksulluk diyorsak en had safhada, artık bitmiş sadece bu Kurtuluş Savaşı değil ki, daha öncesinde Balkan Savaşları'ndan itibaren başlayan uzun bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla hakikaten çok sıkıntılı bir süreç ve İstiklal şairimiz de bütün bu süreçleri birebir yaşamış, kendisi milli mücadele döneminde de pek çok yararlılık göstermiş bir şair. Sadece şair değil yani, pek çok hizmetleri var. Yani onlara şu anda bugün sıra gelmeyeceği için, sadece İstiklal Marşı odaklı konuşacağımız için onlara girmiyorum. Dolayısıyla böyle bir sürecin içerisinde zaten aslına bakarsanız Ordunun Duası diye bir şiiri var. Onu mesela zaten okutuyorlarmış. Şey olarak, marş olarak zaten bir takım çalışmalarda onun okuduğunu görüyoruz. Hani orduya güç vermek, iman vermek, kuvvet vermek açısından. Sonrasında meclis, Birinci Büyük Millet Meclisi böyle bir irşat encümeni dediğimiz işte yurdu gezerek milli mücadeleye yönelik halkı hareketlendirmek, motive etmek için bir çalışmaya başlıyorlar. Burada böyle bir milli marşın, yurt dışındaki gibi bir milli marşın iş görebileceğini, insanları hani imanını güçlendireceğini, milli mücadeleye katkılarını artırabileceğini düşünerek böyle bir teklifi İsmet Paşa'ya o dönemde sunuyorlar. İsmet Paşa da daha sonrasında bunu Marif Vekiline Rıza Nur'a havale ediyor. Sonrasında bu gündeme geliyor.
Evet.
Yani ilk kez resmi olarak öyle.
Şiir
sonrasında şiir yarışması ortaya çıkarılıyor. Zaten hani pek çok kişinin de bildiği gibi ödül 500 lira. O zaman bir memurun maaşı 7,5 lira. Düşünün, Ankara'nın yarısını neredeyse satın alabileceğiniz bir paradan bahsediyoruz. Ama Mehmet Akif ne kadar haysiyetli, ne kadar gururlu bir insan. Evet. Hani bu ödül yüzünden sırf yarışmaya katılmıyor. Ama en son artık Hamdullah Supi Bey'in hem de Hasan Basri Çantayı'nda ısrarlarıyla bu ödülün kaldırılacağını ve ısmarlama olarak yapılmayacağını, bu iki şartın da ortadan kaldırılacağını, kendisinin yazmasının çok iyi olacağını, çünkü dediğim gibi daha öncesinde de zaten Ordunun Duası şiiri okunuyor, bu şekilde bestelenmiş. Bir milli marş değilse de bu şekilde zaten iman vermek için okunduğundan onun yazabileceğini düşünüyorlar ve bunun üzerine kabul ediyor. 725. şiir olarak gönderiliyor. Yani neredeyse 7 Şubat'ta son gününde gönderiliyor. Sonrasında ilk olarak işte Sedül
Sedül Bayı mı?
Yok, hayır. Derginin adını unuttum. Sebilür Reşat dergisinde ilk defa yayınlanıyor. Sonra Kastamonu'da Açık Göz de yayınlanıyor ve bu şekilde bir duyurusu yapılıyor. Ondan sonrasında da mecliste konuşuluyor bu. Ve 1 Mart 1921 tarihli oturumunda Yarışmaya katılan 7 şiir okunuyor ama en çok tabii ki özellikle Hamdullah Supi'nin de ısrarıyla bunun kabul edilmesi gerektiği, hani en çok bizi ifade eden şiirin hakikaten de hani baktığımız zaman eğer kabul edilmeseydi diğer şiirlere baktığımızda yazılan şiirler, yazan kişileri küçümsemek anlamında değil ama
evet,
hani hiçbir şekilde Mehmet Akif'in yazdığı bir İstiklal Marşı'nın yerini tutacak şiirler değil. Bu kadar hatta güçlü
Mustafa
bir şiirimiz.
Kemal bile bu marş bizim inkılabımızı anlatır.
Evet. Ve der, ayakta gerçekten mi? Heyecanlı hı-hı, bir şekilde alkışlayarak dinlediği, defalarca okunarak alkışlar arasında gerçekten o günde böyle bir heyecan. Daha sonra 12 Mart'ta tekrar kabulüyle ilgili süreçte de 4 defa okunarak her seferinde bravolar, alkış sesleri içerisinde ve herkesin gerçekten o ihtiyaç duyduğu imanı, ihtiyaç duyduğu ümidi verecek, hı hı, şekilde çok coşkuyla kabul ediliyor.
Evet, milli duygularımızı, kurtuluş hikayemizi aslında en güzel şekilde ifade etmiş İstiklal Marşı.
Evet,
bağımsızlığımızın sembolü.
Evet, evet, evet, evet. Yani bir taraftan milli duyguları, bir taraftan dini duyguları çok güzel şekilde harmanlamış.
Evet.
Yani baktığımız zaman mesela bayrak, hilal, yıldız, hak, hürriyet, istiklal gibi
hakkıdır,
oldukça milli unsurları
istiklal
taşırken bir taraftan da şehadet, iman, helal, cennet, evet, hüda, ezan gibi dini ögeleri de çok güzel harmanlamış. Aynı zamanda aruz vezniyle ve tüm kıtaları birbiriyle uyumlu, duygu düşünce açısından, hepsi uyak açısından birbiriyle uyumlu. Yani çok güçlü, nazım açısından da çok güçlü. Edebiyatçı değilim ama edebiyatçıların yazdığı yazılara da bakacak olursak hakikaten en güçlü kalemi, en güçlü şairlerden bir tanesi, en güçlü şiirini yazmış.
İşte diğer marşlardan ayıran farkı da burada
kesinlikle
yatıyor galiba,
kesinlikle,
değil mi?
Yani yurt dışındaki dinleyicilerimiz, hı-hı, çok daha iyi ayıracaklardır. Bir İngiliz marşına, bir Amerikan marşına, bir Fransız marşına, bir Alman marşına baktıkları zaman bizimkinin farkını çok net göreceklerdir. Hani böyle doğal destanlar ve yapay destanlar deriz. Halkın kendi içerisindeki acılardan doğal olarak,
evet,
çıkar.
Evet.
Belki hani bir anlamda baktığımızda destan yazmıştır zaten Çanakkale'de de, İstiklal Savaşı'nda da milletimiz. Ve onun gerçekten doğal bir yansımasıdır bu şiir. Zaten kendisi bu şiiri Taceddin Dergahı'nda yazarken de böyle vecde geldiğini, zaman zaman hani içine dönerek oldukça duygulu süreçler yaşadığını bunu yazarken de
yer almasından kaynaklanıyor
tabii,
belki
tabii,
de birazcık.
Tabii tabii, o yaraları
bu kadar güzel
yaşamış görmüş
olması,
bir insan. Aynen. Dolayısıyla bütün o duyguları çok güzel vermiştir. İstiklalle başlamıştır, istiklalle bitirmiştir. O istiklal duygusu da çok önemlidir. Çünkü hakikaten baktığımızda tarih boyunca hani kaç defa devlet kurmuştur, nerelerde kurmuştur bu önemli değildir ama istiklal Türkler için hep en önemli, hı hı, kavramlardan bir tanesi olmuştur. O yüzden,
evet,
de hani hem bu bir milli marş olarak o milletin en öne çıkan değerini, en öne çıkan kavramını yansıtması açısından da istiklalle başlayıp istiklalle bitmesi. Çünkü hani sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak da aslında istiklaldir.
Evet.
Onu ifade etmektedir.
Evet.
Hani en sonunda da gene hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal de gene, hı, istiklali ifade ederek bitirmektedir. Bütün bu kıtalar boyunca da zaten baktığımız zaman hani doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Çünkü öyle bir ümide ihtiyaç var. Önümüzde daha savaş,
evet,
var.
Evet.
Ve kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Yani ümitsizliğe kapılma. Bu ülke, bu millet her zaman için istiklaline sahip çıktı. Her zaman istiklal içerisinde yaşadı.
Evet.
Böyle de yaşayacak. Yani o ümidi vermek adına.
Korkma derken de vatanımızın kaybedilme endişesinden kurtulma ifadesi,
evet,
değil,
evet,
midir?
Evet, evet.
Oradaki
aynen,
korkma
dert, ayak,
değil mi?
Evet, evet, evet.
Şimdi
aynen,
aslında İstiklal Marşımızı öğrendiğimiz takdirde vatanımıza, bağımsızlığımıza, bayrağımıza olan sevgimiz daha üst seviyelere,
evet,
çıkıyor,
evet,
ama,
evet, evet,
birazcık,
evet,
çok iyi öğrenmemekten kaynaklanıyor galiba bazı,
evet,
şeyler.
Yani hani tabii içerisinde pek çok Osmanlıca kelime var ama şöyle de düşünürsek Arapça, Farsça, Fransızca bilen bir şair,
hı hı,
Türkçeden başka bir dil kullanmamıştır şiirlerinde.
Evet.
Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Yani biraz da aslında bizim de bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. O dönemin dilini, hı hı, aruz ölçüsünde ki halk ölçüsüyle de halk diliyle de yazabilirdi. En yüksek edebi dille, en güzel şekilde ifade edecek şekilde yazmış olması da bizim aslında biraz da gayret gösterip anlamaya çalışmamızı, buna benzer araştırmalar da var aslında. Hani İstiklal Marşı'nda geçen bir takım kavramları öğrenciler nasıl algılıyor falan diye, ama hani şimdi onlara pek girmek istemiyorum. Hı hı. Yani bu tür araştırmalara ihtiyaç duyulduğuna göre bu değeri, İstiklal Marşı'nı, buna saygı duymayı çok da yeterince verebiliyor muyuz bilemiyorum. Yani çünkü dediğim gibi Osmanlıca kelimelerden dolayı tam anlamını en azından çoğunluk öğrenciler
işte günlük hayatımızda çok olmadığı için mutlaka.
Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çünkü gerçekten okudukça insanda o
Türk milletinin zaferini, yüceliğini, değil mi?
Aynen hissediyorsunuz.
Bayramımızın kutsallığını hepsini görüyoruz. O kadar güzel ifade edilmiş ki en güzel duygularla
kesinlikle
gerçekten.
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
Şimdi aslında Mehmet Akif Ersoy ne demiş? Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın ama Mehmet Akif Ersoylar nasip etsin demiş.
Evet.
Gerçekten bir daha İstiklal Marşı yazılmasın bizim de umudumuz bu anlamda baktığımızda.
Evet. Zaten ama, kendisi safahata da almıyor şiiri. Hı. Çünkü o benim değil milletimindir diyor.
Orduya yani, armağan ediyor.
Evet. Aslına bakarsanız bütün milli marşlar aşağı yukarı hani yazılan kimse unutulmuştur, anonimleşmiştir. Hı hı. Ama bizde mesela İstiklal Marşı deyince Mehmet Akif muhakkak anma gününün adı bile.
Evet.
Yani İstiklal Marşı'nın 95. Kabulü. Yılını kutluyoruz. Ama diğer taraftan da Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle ve saygıyla anıyoruz böyle bir günde.
Evet.
İkisi beraber gidiyor çünkü yani onların ikisini ayıramayız. Ayılmaz. Çok değerli bir şair bizim için de aynı zamanda.
Gerçekten öyle. Duygularımızı, kurtuluş hikayemizi gerçekten en güzel duygularla ifade eden İstiklal Marşımız yarın dolayısıyla 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü. Biz bugünden
kutlamış ve anmış olduk
anmış
kendisini
olduk
rahmetli.
Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nın o güzel duygularını dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Mustafa Kemal'in de dediği gibi bu marş bizim inkılabımızı anlatır der ya.
Evet,
işte anlatmaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce, vaktimizin yettiğince diyelim aslında.
Evet yani
daha çok
mesela,
konuşabilirdik belki ama.
Hani parayı mesela almıyor, kendisi dairun mesaiye, çocuklara ve kadınlara bağışlıyor. Yani bu bile çok gerçekten takdir edilecek bir davranış o dönem için. Yani kim yapar? Şimdi düşünün, bugün yapsanız ve böyle çok yüksek bir mevlada bir parayı teklif etseniz. Kim bunu kabul etmez de böyle bir yola başvurur? Yani gerçekten çok haysiyetli, çok düzgün bir insan. Evet. Kendisi düzgün bir insan. O yüzden de gerçekten rahmet ve sevgiyle ve saygıyla anıyoruz kendisini.
Size de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya
çok
yine
sağ olun.
Birlikte olacağız. Siz de sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Gülin Karabağ'dı konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya birlikte olacağımızı hatırlatıyoruz yine siz sevgili dinleyicilerimize. Evet, bugünlük de bu haftalık da bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra bizler yine sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatırken, pazar günü sınava girecek tüm üniversite adayı gençlerimize başarılar diliyoruz. Ve lütfen gençlerimizi rahatsız edici okulların çevresindeki o seslerden
korna seslerinden
özellikle sınav süresince imtina edelim diyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz gençlerimize. İyi hafta sonları.
Evet, başarılar.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.